Evet sevgili kardeşler, tekrar Rabbimizin o engin sevgisiyle sizleri selamlıyorum. Bugün sizleri çok sevdiğim bir mektuba götürmek istiyorum. Kolosiler mektubu 3. bölüm. Oradan 3. bölümün ilk 3 ayetini mercek altına almak istiyorum. Ve o ilk 3 ayet aracılığıyla Rabbimiz İsa Mesih'te sahip olduğumuz yeni yaşamı anımsatarak konumuzu tamamlamak istiyorum. Ama ayetleri okumadan önce Kolose mektubu hakkında biraz ön bilgi vermek istiyorum size. Biliyorsunuz ki haberci Pavlos Roma cezaevindeyken 4 mektubu kaleme almıştı. İşte bunlardan biri Koloseliler mektubudur. Diğerleri ise Efesler mektubu, Filipililer mektubu ve kişisel mektup olan Filemon'a yazılmış olan mektuptur. Kutsal sözde Kolose diye bilinen bu yer bugün nerededir? Ege bölgemizde. Yani Denizli'nin doğusunda 16 kilometre doğusunda Honaz Dağı'nın altında Likos Vadisi diye bilinen gerçekten çok geniş, verimli vadide küçük ama çok önemli, şirin bir kentti Kolose kenti. Laodikia ve Hierapolis ki bugünün adıyla Pamukkale'de sevgili kardeşler buraya Kolose'ye komşu olan kentlerdi. Eski Anadolu'nun ülkemizin bu şirin bölgesinde ayrı ayrı halklar yaşardı. Ve başkenti Efesus'tu. Bu küçük, önemli kentte biliyorsunuz her yörenin ürettiği bir ürün var değil mi? Örneğin Malatya dediğimiz zaman aklımıza kayısı geliyor. Şimdi bu kente baktığımız zaman da bu küçük önemli kente tiftik keçisi ile koyun yetiştiriliyordu. Onların koyun ve keçilerde bulunan o yünlerden yararlanmak, faydalanmak için. Bu nedenle çevresinde bulunan zengin su kaynakları yünün boyanmasında kullanılan renkleri yapmaya büyük katkı sağlıyordu. Evet, Kolesinus diye bilinen eflatun renginde çok aranan boya gerçekten de burada yapılmaya başlandığı yazıyor. Tarihsel kaynaklara baktığımız zaman. İşte bu nedenle kent Kolose diye adlandırılmış. Yani bir çeşit rengi, eflatun adında bir rengi ifade etmekte. Ve bu yörede konuşulan dil de Yunancaydı. Ve mektubun yazılış nedeniyle Tanrı esiniyle kaleme alınmış olmanın nedenine baktığımız zaman oradaki imanları dağıtıp bozmaya çalışan yıkıcı çürük bir öğretinin ortaya çıkmasından kaynaklanmış olduğundan dolayı bu mektup haberci Pavlos tarafından kaleme alınmıştır. Peki bu sağlıksız öğretinin ki günümüzde de biliyorsunuz birçok sağlıksız öğretiler var. Bu sağlıksız olan bu öğretinin amacı neydi? Mesih'in, Rab İsa Mesih'in tanrısal özelliğini gölgelemek ve imanların yani İsa Mesih bağlarının kutsal yaşamlarını yozlaştırmaktı. Amaç buydu değerli kardeşler. Ve başka bir ifadeyle ifade etmem gerekiyorsa eğer şöyle diyebilirim. İnancın öz niteliklerinden uzaklaştırıp etkisiz duruma getirmekti temel amaç. Deyimi yerindeyse tüm tanrısal bağlılığı neye dönüştürmekti? Bir felsefeye dönüştürmekti. Bu nedenle Pavlos ne yapıyor? Sağlıklı öğretinin temel ilkelerini belirterek oradaki imanlıları yüreklendiriyor ve onların sahip oldukları o temel ruhsal ilkelerden sapmadan ayakta durabilmelerine katkı sağlamış oluyordu. Amaç buydu. Yani onları bir şekilde yüreklendirmek ve o ilkelere bağlı olmalarını sağlamaktı amaç. Ve harika olan sevgili kardeşler, bugün bizler için de bu elimizde var olan Kolose mektubu gerçekten de aynı önemi, aynı değeri taşımaktadır. Belki ileride bu mektubu tamamıyla ele alıp sizlere paylaşmak isterim. Fazla uzatmadan bu bölümün, 3. bölümün ilk 3 ayetini okumak istiyorum size. Şöyle diyor ilk ayet. Mesih'le birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada Tanrı'nın sağında oturuyor. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. Yani yeryüzünde var olan ilkelere bağlı kalarak o düşünceler doğrultusunda değil, Rab'be bağlı, Rab'bin bizim önümüze koymuş olduğu, sözü aracılığıyla önümüze koymuş olduğu ilkelere bağlı kalarak, onlara odaklanarak hayatınızı sürdürün diyor. Çünkü nedenini harika bir şekilde açıklıyor. Çünkü diyor, siz öldünüz ruhsal kapsamda. Yaşamınız diyor, Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Evet sevgili kardeşler, şimdi bu mektubun tamamına baktığımız zaman oradaki topluluğun hangi yönde zayıf oldukları gerçeği ortaya çıkıyor. Tabii ki oradaki imanlar diğer imanlar gibi İsa Mesih'e bağlı bir biçimde gerçeği ve doğruyu savunan ve Rab İsa Mesih'in ardından onun yürüdüğü yolda onun ilkelerine bağlı kalarak yaşamaya çalışan kişilerdi Kolose'deki imanlar topluluğu. Ama buna rağmen Rab İsa Mesih'e ait olan ilkelere bağlı bir hayat sürme gayreti içerisinde olmuş olmalarına rağmen bu kişiler gerçekten de günümüzde olduğu gibi yaşam için gerekli olan ilkeler, benimsenmiş olan o ilkeleri yaşama sokma konusunda aynı başarıyı maalesef göstermekte zorlandılar değerli kardeşler. Aslında bu durum içinde yaşamış olduğumuz bu dönemi gerçekten de tüm çıplaklığıyla da yansıtmaktadır. Biliyorsunuz ki birçoklarımız tanrısal gerçekleri kabul ettiğini, o gerçeklerin bağımlısı olduğunu söylüyor olsa da, içtenlikle kabul ettiğimizi söylemiş olsak da, gerçekten de bu ilkeleri yaşama sokma konusunda gerçekten de zorlanıyoruz. Neden? Bana göre gerçek anlamda tam bir adanmışlık gerçekleşmemiş olduğu için. O nedenle İsa Mesih açık bir biçimde gerçeğin altını Yuhanna 14. bölümün 15. ayetinde çiziyor. Buyruklarımı tutan sevgimde kalır ifadesiyle. Ne demektir bu? Demek ki sevdiğini söyleyip de buyruklarını tutmayanlar da var olduğunu bize açıkça göstermekte değerli kardeşler. Yine aynı bölüme baktığımız zaman, Yuhanna 14. bölüme baktığımız zaman değerli kardeşler, orada şöyle diyor 21. ayette, kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse işte beni seven odur diyor. Buyrukları yerine getirmek ve sevmek. Gerçekten de birbirini tamamlayan ifadeler. Eğer biz bir şeyi seviyorsak o şey hakkında ne yaparız? Çok bilgi ediniriz değil mi? Ya da bir kişiyi sevdiğimizi söylüyorsak o kişiyi örnek almaya çalışırız. Aynı şekilde eğer bizler Rabbi sevdiğimizi söylüyorsak onun ilkelerine bağlı bir şekilde hayatımızı sürdürmek, yani onun yürüdüğü yolda yürümek zorundayız. Aksi halde değerli kardeşler, sevdiğimizi söylemek gerçekten de boş bir ifadedir. Yani havada kalan bir söz olmaktan öteye gitmez. Bunun özeti nedir? Bunun özetini harika bir şekilde Yuhanna'nın ilk mektubunda önümüze konuyor. İkinci bölümüne baktığımız zaman 6. ayette orada diyor ki Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir diyor. Yani Rab İsa Mesih'e bağlı, onun ilkelerine bağlı bir şekilde onunla kol kola girerek o ilkeler ışığında adımları atmak demektir değerli kardeşler. Evet, Rabbimiz o acımasız çarmıhta yerimizi almıştır ve onun o acımasız çarmıhta yerimizi almış olması gerçeği karşısında emin olun yapabileceğimiz çok şey yoktur aslında. Adem'le Havan'ın da yapması gereken buydu. Tek bir şey. Onun ilkelerine bağlı kalmak. Yani itaat etmektir değerli kardeşler. Rabbe duyulan sevginin gerçek kanıtı ona bağlı bir şekilde adımları atmak, onun ilkeleri ışığında yaşama devam etmektir. Evet, yani başka bir ifadeyle hayatımızı ona adamaktır. Eğer itaat ettiğimizi söylüyoruz ama onun ilkelerine bağlı bir şekilde yaşamıyorsak gerçekten de tamamen bunu söylemek hiçbir anlam ifade etmez. Çünkü zaman zaman burada dile getirmiştim anımsarsanız. İman etme sözü içerisinde Yunanca'da pisti sözü içerisinde bel bağlamak ifadesi vardır. Bel bağlamak. Ne demektir bu? Bu şudur. Bir anlatıma ya da bir düşünceye fikren katılmak değildir. Tersine vagonların lokomotife bağlandığı gibi o düşünceye bağlanarak o düşünceler ışığında adımları atarak yürümek demektir değerli kardeşler. Akıllar da şu gerçeği çok iyi tutmak gerekir diye düşünüyorum. İsa Mesih'e iman etmek, onunla yürümeye karar vermek, gerçek anlamda onunla bir bütün olmak demektir. Yani onunla kol kola girip birlikte adımları atmaktır. Yani böyle bir kişi Rab'be bağlanmış, Rab ile kol kola olmuş olan bir kişi, ona bağlanan, onu izleyen, onu hayatında örnek alan kişidir değerli kardeşim. Öyle ki tüm zorluklarda, tüm tersliklerde, tüm olumsuz gelişmeler karşısında iman ettikten sonra sahip olduğumuz Kutsal Ruh'un desteği ve gücüyle tüm bu olumsuzlukların üstesinden gelme imkanına kavuşabilirim. Bu başarı değerli kardeşler tamamıyla neye bağlı? Bizim ona bakış açımıza. Yani bizim ona nasıl bakmış olduğumuza bağlı. Yani hangi oranda Rab'be yakın olduğumuza bağlı. Eğer yaşamımı Mesih'e verdim, ona adadım diyebiliyorsak, o zaman canımızın istediği gibi yaşama hakkımız yoktur. Hatırlarsanız Korintos'a yazılan mektupta olacak yanılmıyorsam, orada ne diyor? Bir bedel karşılığı satın alındınız. O nedenle diyor, Rabbi bedenlerinizde yüceltin diyor değerli kardeşler. Yani İsa Mesih yaşamımızın ilk sırasını alacaksa, yaşamımızın efendisi olacaksa eğer, o zaman değerli kardeşler onun yaşamını burada içinde yaşamakta olduğumuz bu yeryüzünde yaşamamız gerekecektir. Değerli kardeşler, yaşam için gerekli olan doluluğu onda bulmuş kişiler olduğumuz için. Yani onda sahip olduğumuz hayatı yaşayabilmek için aslında gerekli olan her şey bize sağlanmıştır. Onun doluluğuyla değerli kardeşler dolmuş olduğumuz için. Evet, başta okuduğum ilk 4 ayette Paulos şöyle diyor, etrafımızda bizleri saran güçlerden bırakılmış ve özgür edilmiş olduğumuzu ve göksel değerler doğrultusunda yaşamamız gerektiğini ne yapar? Vurgular. Eğer biz İsa Mesih'te olduğumuzu söylüyorsak, bunu bir şekilde değerli kardeşler uygulamamız gerekiyor. Bakın, Tanrı ne yapıyor? Öncelikle bizlerin yeniden doğmasını sağlıyor. Yenileyerek. Ve arkasından da yenilenmiş kişiler olarak, değişmiş kişiler olarak ne yapıyor? Yaşamımıza buyruklarıyla bize yön veriyor. Bakın, Rabbimize biz evet dediğimiz zaman, yeniden doğduğumuzda Rabbimiz bizi değerli kardeşler, yani eski yaşamımızı, eski doğamızı yenilemiyor ya da eski yaşamımızı ıslah etmiyor, iyileştirip daha iyi bir duruma getirmiyor. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Tam anlamıyla ne yapıyor? Yeniden doğduğumuzda eski doğamızı tüm alışkanlıklarıyla birlikte ne yapıyor? Ölüme teslim ediyor. Bakın, o yüzden Galatyalara yazılmış olan mektubun ikinci bölümünde haberci Pavlos 20. ayette harika bir gerçeği önümüze koymakta. Şöyle diyor: Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Diyor ki artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi diyor bedende yaşadığım hayatı diyor beni seven ve benim uğruma kendisini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum diyor. Galatyalılar 2:20'de. Şimdi bu ne demektir? Bunun anlamı tam şudur. Yeniden doğmamış benliğimin yani eski doğamın sonu demektir değerli kardeşler. Rab İsa Mesih'le birlikte çarmıha gerilmek demek eski benliğimin, eski doğamın sonu demektir. Yani eski kötü ben çarmıha gerilmiş demektir. Biliyorsunuz ki kimlik kim olduğumuzu açıklayan çok önemli bir belgedir. Hatta bankaya gittiğinizde ya da resmi bir kuruma gittiğinizde sizden kimliğiniz istenir. Öyle değil mi? Hatta o kadar önemlidir ki sürücü belgesinde bile kimlikte yer almış olan bilgiler vardır baktığımız zaman. İşte Galatyalılar 2:20'de yer almış olan bu ayet aslında ruhsal açıdan baktığımızda bir kimlik olduğunu, yeni bir kimliğimiz olduğunu, ruhsal bir kimliğimiz olduğunu söyleyebiliriz. Yani iman etmiş birinin sahip olduğu yepyeni bir kimliktir. Pavlos'un burada artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor demesi artık Pavlos adında birinin olmadığını yani Pavlos ile ilgili bilgilerin ortadan tamamen kalkmış olduğu gerçeğini önümüze koyar. Evet, değerli kardeşler, burada birlikte paylaşılan bir yaşam söz konusudur. Madem ki Mesih ile birlikte yepyeni bir yaşama dirildik, öyleyse Kolosalar 3. bölüm 1. ayette okuduğumuz gibi değerli kardeşler gökteki değerlere odaklı bir hayatımız olması gerekiyor. Zaman zaman ifade etmiş olduğum gibi burada evet bu dünyada yaşıyoruz. Ayaklarımız buraya basıyor ama yürek, akıl, düşünce, yapımız yukarıya odaklı olması gerekiyor. Gökteki değerlere odaklı bir şekilde olması gerekiyor değerli kardeşler. Başarıyla iman hayatını sürdürebilmenin ön koşulu da bu zaten sevgili kardeşim. Evet, bu okuduğum 3. bölümde yer alan ayetlere baktığımız zaman değerli kardeşler aslında burada Pavlos bu 3. bölümde 4 önemli gerçeği önümüze çıkartıyor. Ben bu 4 önemli gerçeğe tabii ki bakabilmem mümkün olmayacak ama belki ileride bunu yaparız. Ben 2 noktayı öne çıkarmak istiyorum bugün. Bunlardan bir tanesi değerli kardeşler Mesih'le birlikte ölmüş olduğumuz gerçeği onunla birlikte ruhsal kapsamda çarmıha gerilmiş olduğumuz gerçeği ama ikincisi de ölümde kalmayıp değerli kardeşler onunla birlikte dirilmiş olduğumuzun gerçeği sevgili kardeşler. Hamdolsun ki eski günahlı yaşama ne yaptık? Öldük. Ve yepyeni bir yaşama onun dirilişi aracılığıyla onun dirilmiş olmasıyla bizler de dirilmiş olduk. Demek ki ölüm ve diriliş sonucu yaşamlarımız nerede saklı? Rabbimiz İsa Mesih'te saklıdır. Gerçekten sormak isterim size. Bundan daha üstün bir güvence olabilir mi değerli kardeşler? Gerçekten de bizler Romalılara yazılan mektuba baktığımız zaman 6. bölüm, 7. bölüm ve 8. bölümlere baktığımız zaman çok açık bir dille bu bölümlerde bize ifade edilmekte. Örneğin Romalılar 6. bölüme baktığımız zaman 14. ayete burada şu gerçek altı çiziliyor. Günah diyor sizlere egemen olmayacaktır. Bakın günah sizlere egemen olmayacaktır. Bakın değerli kardeşler burada çok önemli. Neden? Çünkü ölümden görkemle dirilen Rabbimiz İsa Mesih sadece günah için değil, bakın sadece günah için değil, günahın gücünü kırmak için de günaha ölmüştür değerli kardeşler. Bu çok önemli bir gerçek. Yani evet Rab İsa Mesih bizim günahlarımıza karşılık hayatını o acımasız çarmıhta feda etmiştir. Ama aynı zamanda da bunu yapmakla, bizi bağışlamakla, bizi kendi halimize bırakmamış, aynı zamanda da bizim sonraki hayatımızda karşımıza çıkacak olan durumlar karşısında, yani o günah durumları karşısında daha güçlü bir şekilde yola devam edebilmek için, onlar üzerinde yengi elde edebilmek için o günahın gücünü de aslında bununla birlikte ortadan kaldırmış olduğunu bize açıklıyor. Yani hiçbir şekilde gücü kırılmış olan günahın bizim üzerimizde hiçbir şekilde etkisi olmayacaktır değerli kardeşler. Tabii ki bunun da bir koşulu var, onda kaldığımız sürece. Yani ona bakarak onunla birlikte yürüdüğümüz sürece. Çünkü hiçbir şey otomatikman, yani doğrudan kendiliğinden olmuyor. Nasıl ki bir ağaç varlığını sürdürebilmesi için, verimli olabilmesi için toprakta kalması gerekiyorsa, bizim de sözü ışığında, söz aracılığıyla ve Kutsal Ruh'un eli altında kalmamız gerekiyor değerli kardeşler. Onda kök salmamız gerekiyor. O açıdan Yuhanna 15. bölüm 5. ayette ne diyordu? Bende kalan diyor ve benim de kendisinde kaldığım kişi bol meyve verir, çok meyve verir diyor değerli kardeşler. 5. ayetin 2. kısmında. Onda kalmamızı sağlayan gücü de Kutsal Ruh ve diri sözü aracılığıyla alıyor ve varlığımızı güçlü, dinamik ve verimli bir biçimde devam ettirebiliyoruz değerli kardeşler. Demek ki Rabbin sözü ve Kutsal Ruh aracılığıyla bunu gerçekleştirebiliyoruz. Ama biz onda kaldığımız sürece bu mümkün hale geliyor. Evet, Rab İsa Mesih ile birlikte günaha öldük. Demek ki bizlere daha önce yön veren eski doğamız, eski yapımız üzerinde İsa Mesih'e olan imanla kesin bir yengiye sahibiz. Hamdolsun. Günaha karşılık olan ceza ödenmiş midir? Evet, ödenmiştir. Bedel ödenmiştir ve artık günah bize tekrar sahip çıkamaz. Günah bizi etkiler mi? Etkiler. Etkiliyor da zaman zaman değil mi? Silkeliyor mu? Evet silkeler. Sarsılmamızı sağlayabilir mi? Evet sarsılmamızı sağlayabilir. Ama günah hiçbir zaman bizi suçlamaz, suçlayamaz, suçlu çıkaramaz. İşte o nedenle çok açık bir şekilde haberci Pavlos Romalılar 6. bölümün 2. ayetinde harika bir şekilde bu gerçeği altını önemli çizer. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içerisinde yaşarız diyor. Bakın günah karşısında ölmüş olan bir kişi günaha düşse bile günah içerisinde hiçbir şey yokmuş gibi hayatını sürdüremez sevgili kardeşim. Çünkü yepyeni bir konuma sahip olmuş olduğu için. İşte yaşamı yeni yapan, iman aracılığına sahip olduğumuz bu önemli konumdur değerli kardeşler. Mesih'le birlikte öldük. Evet, onunla birlikte gömüldük kutsal kapsamda ve onunla birlikte dirilerek yepyeni bir konum içerisine girdik. Bakın değerli kardeşler, bu harika bir şekilde özetleniyor. Efeslere yazılan mektupta harika bir şekilde vurgulanıyor. 6. ayet, 2. bölümün 6. ayetinde diyor ki Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih ile birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Müthiş ifadeler değil mi bunlar değerli kardeşler? Diriltti, yaşama kavuşturdu ve bunun sonucu olarak da ne yaptı? Bizi o göksel tahta oturttu. Demek ki burada şunu hemen hatırlatalım. Pavlos Tanrı'nın İsa Mesih'i dirilttiğini, evet göğe yükselttiğini ve tahta oturttuğunu burada sadece ifade etmiyor. Aynı şekilde Rab İsa Mesih'te gerçekleşmiş olan bu gerçek bizlerde de gerçekleşmiş olduğunu açıkça söylüyor bu ayetle değerli kardeşler. Öldük ama mezarda kalmadık. Onunla birlikte diriltilerek göksel yerlerde oturma imkanına sahip olduk. Bu sarsılmayan bir temeldir ve bizler bu temel üzerine oturtulmuş kişileriz değerli kardeşler. Evet, bu ayrıcalık kişinin yaşamında gerçekleştiğinde değerli kardeşler, hani iman eden kişinin hayatında bu gerçekleştiğinde, evet, kişi de emin olun bunun bir sonucu, bir getirisi olarak da göksel değerlerin ardından gidecektir. Değişmiş olmanın bir getirisi, bir göstergesi olarak. Dikkat ederseniz burada gidin diyor. Bu çok önemli bir ifade değerli kardeşler. Gidin. Bu ne demek oluyor gidin ifadesinde? Demek ki bu devam eden bir süreç olduğunu söylüyor. Yani olup bitmiş bir eylem olmadığını, tersine devam eden bir eylem olduğunu açıkça önümüze koymakta. Demek ki diyor göksel değerlerin ardından gitmek günlük bir etkinlik, günlük bir işleyiş, günlük bir faaliyet değildir. Bunun altına önemli çiziyorum. Bu işleyiş günlük olduğu için devam eden bir süreçtir. Yani iman edip yeniden doğmakla bu iş orada bitmiyor. Devam eden bir süreç olduğunun altını çizmek istiyorum. Yani her gün gökteki değerlerin ardından gideceğiz değerli kardeşler. İşte bu nedenle Rabbimizin kendisi Matta 6. bölümde 21. ayette bunu harika bir şekilde ifade etmiştir. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır ifadesiyle. Yani ne demektir bu? Bu şu demektir. Eğer hazinen gökteyse, gökteki değerlerle eğer iç içe ise, o zaman senin ilgi alanın da doğal olarak o noktaya odaklaşacaktır değerli kardeşim. İşte o nedenle haberci Pavlos Filiplere yazmış olduğu mektupta 1. bölümün 21. ayetinde benim için yaşamak Mesih'tir gerçeğini açıkça söyleyebilmiştir. Demek ki haberci Pavlos'un yaşam felsefesi buydu değerli kardeşler. Rab için yaşamak ve onun için yaşamak demek, onu sevmek demek, onu sevdiğini söylemiş olmanın göstergesi de ona hizmet etmektir. Aslında bizlerin amaç ve hedefi de bu olması gerekiyor. Onu sevmek ve ona hizmet etmektir değerli kardeşler. Eğer Pavlos'un ifade ettiği gibi yaşamımın anlamı eğer Mesih'se. Bu kadar açık, bu kadar net. Öldük mü? Evet öldük. Neye? Günaha öldük değerli kardeşler. Peki dirildik diyor. Neye dirildik? Ya da kimde diriyiz değerli kardeşler? Rab İsa Mesih'te diriyiz. Demek ki günaha öldük ama Mesih İsa'da yepyeni bir yaşama kavuştuk. İşte yürekte yer alan bu değişim değerli kardeşler, simgesel anlam taşıyan vaftiz ile çevremize de açıkça bunu ne yapmış oluyoruz? Beyan etmiş oluyoruz. Bakın vaftizi dile getirdim ama bu biliyorsunuz çok yanlış anlaşılan bir ifade olmuş olduğu için maalesef bazı imanlar arasında da bu yanlış anlaşıldığı için birkaç söz söylemek istiyorum bu vaftizle ilgili olarak da. Vaftiz değerli kardeşler yürekte gerçekleşmiş olan imanın dışa yansımasıdır. Yani iman ettiğimizde, yeniden doğduğumuzda bu yürekte gerçekleşmiş olduğu için biz bunu göremiyoruz. Ama görebilmenin bir göstergesi nedir? İşte simgesel göstergesi suya batıp çıkmaktır sevgili kardeşler. Onun için Türkçemizde vaftiz olarak ifade edilen bu sözün Grekçesine baktığımız zaman da tam bu ifade edilmekte. Baptizi ya da baptizo sözünde. Bir şeyi batırmak ya da suya daldırmak ve çıkarmak anlamına geliyor. Şimdi belki sorabiliriz değerli kardeşler. Yani suya dalıp çıkmakla bu suya dalıp çıkmanın bizdeki yararı nedir diye ya da bir yararı olabilir mi diye soru sorabiliriz. İşte o yüzden değerli kardeşler vaftiz eylemi az önce ifade ettiğim gibi birçok kişilerce yanlış yorumlara yol açmıştır. Bu yüzden hatta ülkemizde bile yıllar önce ben hatırlıyorum vaftiz olan kardeşlerin resmini uzaktan çekilerek şöyle bir başlık konmuştu. Kutsal sulara girdiler ifadesi değerli kardeşler. Peki vaftiz olmak ya da vaftiz olurken girilen sular kutsal mıdır? Tabii ki hayır. Peki vaftiz nedir? Kimler vaftiz olabilir? Vaftiz bize kurtuluş sağlayabilir mi? İşte bu tür sorulara nasıl biz yanıt vereceğiz? Bakın değerli kardeşler, eğer kutsal söz bizim dayanağımızsa, danışacağımız kaynak eğer kutsal sözse, doğru bir şekilde buna yanıt verebilmek, evet, zor olmayacaktır. Mümkün hale gelecektir değerli kardeşler. Kutsal söze iman eden, Rab İsa Mesih'e iman ettikten sonra yeniden doğan herkes için geçerli olan bir eylemdir vaftiz. Ama şunu da altını yeri gelmişken hemen belirtmek isterim. Vaftiz yani suya girip çıkmak eylemi bizi günahtan kurtarır mı? Hayır. Peki imanlıya, imanlıyı daha iyi bir noktaya getirmek için bir katkı sağlayabilir mi? Kesinlikle hayır. Tamamıyla değerli kardeşler, simgesel anlam içeren vaftiz eylemi, Mesih İsa ile birlikte eski hayatıma öldüm, onunla birlikte yepyeni bir yaşamın sayfasını açtım. Yani ölümün kapılarını kapatıp, eski yaşamın kapılarını kapatıp, yepyeni bir yaşamın kapılarını açmış olmanın bir ifadesidir sevgili kardeşler. Bu olmadan, yani iman olmadan vaftiz olmak hiçbir yarar getirmez. Önce iman edip yeniden doğacağız ki vaftiz olmak mümkün hale gelsin. Bu olmadan suya girip çıkmak kuru girip yaş çıkmaktan başka bir şey ifade etmez değerli kardeşler. O açıdan bizler iman ediyoruz. İman aracılığıyla yeniden doğuyoruz ve yürekte gerçekleşen bu yeni doğumun dışarıya yansıtabilmek için de, çevremize bunu açıkça beyan edebilmek için de suya girip çıkıyoruz. Öldüm, Mesih ile birlikte artık ben değilim, Mesih bende yaşıyorum ifadesi olaraktan suda çıkıyor ve yepyeni bir yaşama adım atmış oluyoruz diyebiliriz değerli kardeşler. Yani bir iman antlaşması olduğunu söylemek mümkün. Bu gerçek, bakın Romalılara yazılan mektubun 6. bölümünde 3 ve 5. ayetlerde şöyle ifade ediliyor. Mesih İsa'ya vaftiz edildiğinizde hepimizin onun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz diyor Pavlus. Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer onunkine benzer bir ölümde onunla birleşirsek diyor, onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğiz. Demek ki vaftiz değerli kardeşler simgesel anlamda ölümün ve dirilişin bir resmi. Çürük ve kötü yaşamın kapılarını kapıyoruz ve yepyeni bir yaşamın kapılarını da ardına kadar açmış oluyoruz. İman ettiğimizde değerli kardeşler. Ama suya girip çıkmakla da bunu çevremize açık bir şekilde sergilemiş oluyoruz. Bakın Koloseliler mektubu 2. bölüm 12. ayette şöyle vurgulanıyor. Vaftizde onunla birlikte gömüldünüz diyor. Onu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek. Bakın bu çok önemli bir ifade. İman ederek diyor. Onunla birlikte dirildiniz. Demek ki burada altı çizilmesi gereken ifade bence iman ederek sözüdür. Bir kişi günahlarından tövbe edip İsa Mesih'i ölümden diriltmiş olan Tanrı'nın gücüne iman ettiği anda yeniden doğuşun sahibi oluyor. Yani önemli olduğu için vurguluyorum değerli kardeşler. Lütfen yanlış anlamayın. Vaftiz değerli kardeşler önde değil sonrasındadır. Yani önce iman ve onun bir göstergesi arkasından da vaftiz geliyor. Eğer vaftiz o kadar önemli olmuş olsaydı değerli kardeşler, emin olun bugün biliyorsunuz İsa Mesih'le birlikte çarmıha gerilen iki katilin durumuna baktığımızda biri iman ettiğinde, diğeri İsa'yı inkar ettiğinde iman edene Rabbimiz şöyle demiştir. Bugün benimle birlikte cennette olacaksın. Bu neyin ifadesidir? Bu şunun ifadesidir. Rab ile birlikte olmanın ön koşulu vaftiz değildir. Onun için birçok Avrupa ülkelerinde bebek vaftizi vardır. Kutsal kitaba uygun değildir değerli kardeşler. Çocuklar bereketlenebilir. Rabbin eline teslim edilebilir dualarla. Ama kesinlikle vaftiz söz konusu değildir. Kutsal kitabın önümüze koyduğu gerçek değerli kardeşler bu yöndedir. Evet, Demek ki bu ön açıklamayı yapma ihtiyacı duydum, kusura bakmayın. Vakti sizi önemli görmüş olduğum için. Evet, yavaş yavaş tamamlayacağım. Haberci Pavlos, değerli kardeşler, az önce de ifade ettiğim gibi Filipililere yazılan mektupta 1. bölümün 21. ayetinde ne demiştir? Benim için yaşamak Mesih'tir. Şimdi bu ifadeye baktığım zaman benim için yaşamak Mesih'tir ifadesi karşısında şu soruyu sorma ihtiyacı duyuyorum ki zaman zaman bizler de bu soruyu sormamız lazım. Benim için yaşamak Mesih midir? Madem ki Rab'de olduğunu söylüyorsun, senin için yaşamak nedir? Bunu her birimiz kendisine sormak zorunda değerli kardeşler. Emin olun değerli kardeşim, Mesih Pavlos'un yaşamıydı ve Mesih'le ilgili her şey kendisini canlandırıyor ve ne yapıyordu? Ayağa kalkmasını, hararetle hizmete devam etmesini sağlıyordu değerli kardeşler. Emin olun çocuklar biliyorsunuz dondurmayı çok severler. Bizim torunlar da çok seviyor dondurmayı. Onlara ben dondurma aldığımda, o bir küllah dondurmaya baktıklarında onların sergilediği tutumu size kelimelerle anlatamam. Gözler parlıyor, hareketleri değişiyor, bir sevinç kılıfına giriyorlar bir şekilde. Bakın, onlar bunu seviyorlar. Onların sevdiği bir şey. Rabbi hoşnut eden şey ne ise o da bizi hoşnut etmesi lazım. İşte Pavlos'u hoşnut eden şey buydu. Mesih'le ilgili olan her şey o çocuğu harekete geçiren dondurma gibi Pavlos'u bir şekilde ne yapıyordu? Sevince boğuyordu. Onun tekrar ayağa kalkıp cesaretle hizmet etmesine katkı sağlıyordu değerli kardeşler. Aslında bu heyecan ve canlılık gerçekten de bu gözlerde parlayan sevinç her birimizde olması gerekiyor. Ama zaman zaman da olsa vurguladığım gibi alışıyoruz değerli kardeşler. Emin olun alışıyoruz. Ve o başlangıçta Rab'be geldikten sonra sahip olduğumuz o ilk heyecan, canlılık kaybolup gidiyor. Yerini bambaşka bir duruma terk ediyor. Evet, Rab'de olan hayatımız devam ediyor olabilir ama içi geçmiş kof bir şekilde. Yani dış görünüş olarak çok iyi ve çekici fakat içi koflaşmış bir durum. Bana her zaman Markos 11. bölümde yer alan 20. ayette yer alan bu kökten kurumuş incir ağacını anımsatıyor. Yani incir ağacına baktığımız zaman yapraklar o ağacın incir ağacı olduğunu ifade edebilir. Ama meyvesiz. Sadece ve sadece ayakta kalma mücadelesi vermeye çalışan bir ağaç görüntüsü. Değerli kardeşler bakın, hiçbirimiz o incir ağacı gibi olmak istemez. Tam tersine Rab İsa Mesih'in güven veren ellerinde işlenmeye, yontulmaya ve kullanılmaya hazır, verimli, yani bol bol ürün getiren sağlıklı bir araç durumunda olmak. Bizler onunla birlikte dirildik mi? Evet, dirildik. Onda dirilmiş olmakla yepyeni bir hayatın sahibi olduk mu? Evet. Bu bize neyi açıklar? Bu bize ölümün simgesi olan karanlıktan, mezardan dirilmiş olduğumuzu gösterir. Tıpkı mezarda olan o Lazar gibi değerli kardeşler. Lazar'a gel dediğinde ne yaptı? Dirildi, karanlıktan ışığa kavuşmuş oldu. Onun için bu gerçeği yine Efes'e yazılan mektupta 2. bölümde harika bir şekilde önümüze konuyor. Diyor ki sizler bir zamanlar 2. bölümün 1. ayetinde sizler diyor bir zamanlar içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. Bakın ruhsal kapsamda suç ve günahlardan dolayı güçten yoksun, Rab'den uzak, Rab'le ilişkisi olmayan bir noktadaydık. Yani ruhsal kapsamda ölüydük değerli kardeşler. Yani bir şekilde ruhsal kapsamda karanlıktaydık. Neden? Mezarda olmuş olduğumuz için. Çünkü İsa Mesih'e iman etmemiş insan ruhsal yönden nedir? Ölüdür. Onun için 1. Yuhanna mektubunda 5. bölüm 12. ayette bu gerçek vurgulanır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunanda yaşam vardır, bulunmayanda yaşam yoktur. Bu kadar açık, bu kadar net. Ve Efesler 2. bölümün 5. ayetini atladığımız zaman, 1. ayetin 5. ayeti atladığımız zaman şöyle devam ediyor. Günahtan dolayı ölü olan, yani Lazar gibi mezarda olan, karanlıkta olan bizleri Mesih ile birlikte yaşama, yani yeni, yani ışığa kavuşturdu. Evet. Rabbimizin kendisi de bakın bu gerçeği şu sözlerle onaylamıştır. Yuhanna 5. bölüm 24. ayette şöyle demiştir değerli kardeşler. İman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle bir kişi yargılanmaz. Bakın çok önemli. Ölümden yaşama geçmiştir. Ölümden yaşama geçmektir. İsa Mesih'te yaşama kavuşmak. Evet değerli kardeşler. Şimdi ölümden yaşama geçmektir. Ölüm neyin simgesi? Karanlığın simgesi. Mezarın simgesi. Doğru mu? Tanrı ışığın simgesi. Demek ki ben ölümden yaşama geçtiğim zaman aynı zamanda da karanlıktan ışığa geçmiş oluyorum. Ama karanlık kimin egemenliğinde? Ölüm, mezar, şeytanın egemenliğinde. Çünkü biz günahın sonucu ölüyoruz değerli kardeşler. Daha önce ölüm yoktu yaratılışa baktığımız zaman. Günaha düşer düşmez ölüm de dünyamıza girmiş oldu. O açıdan ölüm, karanlık, iblisi egemenliği ise ışık, Tanrı'nın egemenliği ise bizler sadece ölümden yaşama geçmiyoruz, karanlıktan ışığa geçmiyoruz. Aynı zamanda da şeytanın egemenliğinden Tanrı'nın egemenliğine geçerek Tanrı'nın çocukları olma hakkına sahip olmuş oluyoruz. Yuhanna 1. bölümde vurgulandığı gibi sevgili kardeşler çok açık bir şekilde burada söylüyor. Evet. Ne diyor? Şöyle diyor. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Bakın, hakkı veriyor. Bizler kazanmıyoruz. Bu çok önemli. Bu hak bize verildi. İyi işler yapmakla değil. Düzenli bir şekilde kiliseye gelmek de bu işi gerçekleştirmiyor. Düzenli olarak kutsal kitabı da okuyabilirsin değerli kardeşler. Ama sen iman etmedikçe, o yeniden doğuş sende gerçekleşmedikçe bu mümkün değil değerli kardeşler. Sen Rab ile birlikte yürümeye karar vermen gerekiyor. Üçüncü bölümün anahtar ayetleri olan ilk bölümün 3 ayetiyle noktalamak istiyorum değerli kardeşler. Mesih ile birlikte dilediğinize göre, yani ben Mesih'teyim, İsa Mesih bağlısıyım eğer diyorsan, o zaman şöyle diyor Pavlos, gökteki değerlerin ardından gidin. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. Çünkü siz öldünüz, nedenini de açıklıyor. Yaşamınız da Mesih ile birlikte Tanrı'da saklıdır. Yani emin ellerde, kaybolup giden bir hayat değil hamdolsun. yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman siz de onunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.